Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Muhammed Emin Torunoğlu. Eserin adı Amerigo, Tarihsel Bir Yanlışlığın Hikayesi. Yazarı Stephen Zweig. Türü İnceleme. Türkçe'ye çeviren Ogün Duman. Yayın evi Can Yayınları 3. basım Aralık 2008. ISBN 978-975-07-05-281. Bu kitap 120 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 31 Ocak 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Hem düşsel hem de tarihsel karakterler üstüne yorumlarıyla tanıdığımız Stephen Zweig'ı derin karakter incelemelerine yönelten psikolojiye ve Freud'un öğretisine duyduğu ilgidir. 5 tarihsel kişiliğin portrelerini içeren Yıldızın Parladığı Anlar, Fransız devriminde bir politikacının portresinin niteliğindeki Foch ile birlikte Amerigo'da Zweig'ın nesnellikten çok sezgiye dayanan yaşam öykülerinin en başarılarından biridir. Zweig bu yapıtında bugün Amerika adıyla bildiğimiz ana karanın bu adı alışının ardındaki inanılması güç rastlantılarla örülü yanlışlıklar komedyasını anlatır. Christopher Colomb'un keşfettiği toprakların yeni bir dünya olması gerektiği kanısına varan İtalyan denizci Amerigo Vespucci, ün peşinde koşan bir sahtekar mıdır yoksa adını tarihe yazdırmayı hak eden bir bilge mi? Zweig, esrar perdesini aralamaya çalışırken Amerigo Vespucci'nin yaşam öyküsünü yaratıcı bir anlatıya dönüştürüyor, usta işi bir yapıt sunuyor bize. Stephen Zweig, 1881 yılında Viyana'da doğdu. Babası varlıklı bir sanayiciydi. Avusturya, Fransa ve Almanya'da öğrenim gördü. Savaş karşıtı kişiliğiyle dikkat çekti. 1919-1934 yılları arasında Salzburg'da yaşadı. Nazilerin baskısı yüzünden Salzburg'u terk etmek zorunda kaldı. 1938'de İngiltere'ye, 1939'da New York'a gitti. Birkaç ay sonra da Brezilya'ya yerleşti. Önceleri Verlaine, Buder ve Verharen çevirileriyle tanındı. İlk şiirlerini ise 1901 yılında yayınladı. Çok sayıda deneme, öykü, uzun öykü ve romanın yanı sıra büyük bir ustalıkla kaleme aldığı yaşam öyküleriyle de ünlüdür. Psikolojiye ve Freud'un öğretisine duyduğu yoğun ilgi, Zweig'ın derin karakter incelemelerinde ifade bulur. Özellikle tarihsel karakterler üzerinde yazdığı yorumlar ve yaşam öyküleri, psikolojik çözümlemeler bakımından son derece zengindir. Zweig, Avrupa'nın içine düştüğü siyasi duruma dayanamayarak 1942 yılında Brezilya'da karısıyla birlikte intihar etti. Ogün Duman. 1971 yılında Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çevirmenliğin yanı sıra radyo programları da hazırladı. Almanya'da çeviri atölyelerine katıldı. Dilimize kazandırdığı başlıca yapıtlar arasında Ingrid Nonül Aziz Dullar, Grit Pope'un Milan'ın Düşleri, Boda Kirchhoff'un Efendinin İnsanlığı, Stephen Klein'ın Mutluluğun Formülü, Klaus Hermann'ın Babil'in Üzerine Gece Çöküyor, Emil Ludwig'in İnsanoğlu, Thomas Berg'in Dizginsiz Bir Sabırla, Christian Graf'ın Hamburger Çağı ve Martin Walser'in Eleştirmenin Ölümü adlı kitapları bulunuyor. Amerigo. Amerika'ya Amerika adı kimin anısına verilmiştir? Bu soruyu ilkokul çocukları bile hiç düşünmeden hemen yanıtlar. Amerigo Vespucci. Oysa ikinci soru yetişkinlerin bile duraksamasına, kararsızlığa düşmesine yol açacaktır. Çünkü soru şu. Neden dünyanın bu kıtası tam da Amerigo Vespucci'nin ön adıyla vaftiz edilmiştir? Vespucci Amerika'yı keşfettiğin için mi? Hayır, burayı kesinlikle o keşfetmedi. Yoksa Amerika açıklarındaki adalar yerine ana karaya ayak basan ilk kişi olduğundan mı? Bu nedenle de değil. Çünkü ana karaya ilk kez Vespucci değil, Colomb ile Sebastian Cabot ayak bastı. Öyleyse belki de haksız yere buraya ilk ayak basan kişi olduğunu iddia ettiğinden mi? Vespucci hiçbir zaman herhangi bir makama başvurup böyle bir hak iddiasında bulunmadı. Yoksa bir bilgin ve haritacı olarak hırsa kapılıp söz konusu kıtaya kendi adının verilmesini önerdiğinden mi? Hayır. Bunu da hiçbir zaman yapmadı ve büyük olasılıkla ömrünün sonuna kadar adının bir kıtaya verildiğinden haberi bile olmadı. Peki bunların hiçbirini yapmadıysa nasıl olup da adının ebedileşmesi onuruna Amerigo Vespucci erişmişti? Neden Amerika'nın adı Kolombiya değil de Amerika? Bunun sebebi rastlantı, yanlışlık ve yanlış anlamalardan meydana gelen bir Arap saçı. Asla çıkmadığı ve hiçbir zaman çıktığını iddia etmediği bir seyahat sayesinde ön adını dünyamızın dördüncü kıtasına verme şerefine erişmiş bir insanın hikayesi. Bu adlandırma 400 yıldır bütün dünyayı hem şaşırtmakta hem de kızdırtmakta. Amerigo Vespucci, sinsi ve karanlık oyunlar aracılığıyla bu onura haksız yere erişmekle suçlandı sürekli. Ve bu gerçekleri çarpıtma yoluyla aldatma davası yetkili merciler tarafından her defasında yeniden ele alındı. Bazıları Vespucci'yi suçsuz ilan ederken başkaları onu sonsuz bir utanca mahkum etti. Savunucuları masumiyetini ne denli sarsılmaz biçimde kanıtladıysa, düşmanları da buna eşdeğer bir tutkuyla onu yalancılık, sahtekarlık ve hırsızlıkla suçladı. Günümüzde bütün bu tartışmalar, tüm varsayım, kanıt ve karşı kanıtlarıyla koca bir kütüphaneyi doldurur. Amerika'nın vaftiz babası, kimilerince amplifikatör mundi, yani dünyamızın sınırlarını genişleten en önemli insanlardan biri, bir kaşif ve denizci, önemli bir bilgin sayılırken, diğerleri için dünya keşif tarihindeki en büyük sahtekar ve dolandırıcıdır. Hangi açıklama hakikate karşılık geliyor ya da daha dikkatli ifade edecek olursak en olası açıklama hangisi? Vespucci vakası günümüzde artık coğrafyanın ya da filolojinin uzmanlık alanına giren bir sorun olmaktan çıkıp her meraklı katılımcının kendini sınamak için el atabileceği bir akıl oyununa dönüştü. Üstelik kolay oynanabilir bir oyun bu. Çünkü bilinen Vespucci külliyatı tüm belgeler dahil yaklaşık 40-50 sayfayı kapsadığından oyunda kullanılan piyon sayısı da az. Bu nedenle tüm piyonları tekrar oyun alanına yerleştirip tarihin bu ünlü karşılaşmasını tüm şaşırtıcı ve yanıltıcı hamleleriyle adım adım burada bir kez daha baştan sona oynamayı uygun gördüm. Coğrafi anlamda okurlarımdan tek beklentim çoktan tamamlanmış atlaslarımızdan edindikleri tüm coğrafya bilgisini şimdilik unutmaları, kafalarının içindeki haritadan Amerika kıtasının biçimini, görümünü hatta varlığını bile tamamıyla silmeleri. Çünkü sadece o yüzyılın karanlığını, muğlaklığını ruhuna yerleştirmesini bilenler söz konusu neslin, o zamana dek sonsuza kadar uzandığı düşünülen ufukta yabancı bir dünyanın silüeti belirmeye başladığında kapıldığı heyecan ve şaşkınlığı paylaşabilir. İnsanlık yeni bir şey bulduğunda ilk kişi olarak onu adlandırmak, coşku duyduğunda da şevkini dudaklarından kopan sevinç nidalarıyla duyurmak ister. Bu nedenle rüzgarın insanlığın suratına ansızın bir isim çarptığı gün şanslı bir gündü. İnsanlık da haklılık ya da haksızlık soruları sormadan bu çınlayan ve titreşen sözcüğü alıp keşfettiği yeni dünyasını yeni ismi olan Amerika ile selamladı. Tarihsel durum. Yıl 1000. Batılı dünyanın üzerinde ağır, uyuşturucu bir uyku tortusu yatmaktadır. İnsanların gözleri etrafını dikkatle gözlemleyemeyecek kadar yorgun, duyuları merakla harekete geçemeyecek kadar tükenmiştir. İnsanlığın ruhu ölümcül bir hastalık atlatmışçasına felç olmuştur sanki. İçinde yaşadığı dünya hakkında hiçbir şey bilmek istememektedir. Daha da garibi, hali hazırda bildiklerini de anlaşılmaz bir biçimde unutmuştur. İnsanlar artık okumayı, yazmayı, hesaplamayı bilmemektedir. Batılı dünyanın kral ve imparatorları fermanlarının altına kendi adlarını yazmaktan bile acizdir. Bilimler teolojik mumyalar biçiminde donup kalmış, dünyevi eller resim ve heykel alanında kendi suretini yaratamaz olmuştur. Tüm ufuklar koyu bir sis örtüsüyle kaplıdır. İnsanlar seyahat etmemektedir, yabancı topraklardan habersizdirler, herkes doğudan aralıksız olarak akın eden vahşi halklardan kaçıp kale ve kentlere sığınmaktadır. Köşeye kıstırılmış halde, karanlıkta, cesaretten yoksun yaşamaktadırlar. Batılı dünyanın üzerinde ağır, uyuşturucu bir uyku tortusu yatmaktadır. Bazen bu ağır, uyuşturucu uykusunun içinden dünyanın bir zamanlar farklı, daha renkli, daha geniş, daha aydınlık, daha neşeli, macera ve olaylarla dolu olduğuna ilişkin belli belirsiz bir anı canlanır. Bir zamanlar ülkeler boyunca uzun yollar uzanmıyor muydu ve bu yollarda Roma lejyonları, hemen arkalarında da liktorlar, düzenin koruyucuları ve hukuk adamları yürümüyor muydu? Hem Mısır hem de Britanya'yı fetheden Sezar adında biri yaşamamış ve üç sıra kürekçileri olan gemileriyle korsanlardan korkulduğu için kimsenin artık gidemediği Akdeniz'in öte yakasındaki ülkelere yelken açmamış mıydı? Hindistan'a, o destansı ülkeye kadar ilerleyip sonra Pers kentleri üzerinden geri dönen İskender adında bir imparator hiç olmamış mıydı? Eskiden yıldızları okumasını bilen, dünyanın biçiminden ve insanın gizlerinden haberdar bilgeler var olmamış mıydı? Bu durumda kitaplardan onlar hakkında bilgi edinilmesi gerekli olur insanın ama artık kitaplar yoktur. Seyahat edip yabancı ülkeler görmek gereklidir ama artık yollar yoktur. Her şey bitmiştir. Belki de her şey bir düşten ibarettir. Üstelik bunca çaba göstermek niye? Her şey sona ermek üzere olduğuna göre neden bir kez daha tüm güçlerini toplamalı insan? 1000 yılında dünya yok olacaktır, kehanet böyledir. Tanrı dünyayı işlediği bunca günah nedeniyle cezalandıracak diye vaazlar vermektedir rahipler kürsülerinden. Yeni bin yılın başlamasıyla mahşer günü gelmiş olacaktır. İnsanlar korkmuş bir halde, paçavralar içinde ve ellerinde adak mumlarıyla akın akın toplanıp büyük dinsel tören alayları oluştururlar. Çiftçiler tarlalarını bırakır, varsızlar mal mülklerini satıp savarlar. Çünkü ertesi gün soluk renkli atlarının üzerinde mahşerin dört atlısı gelecektir. Mahşer günü çok yakındır. Binlerce, on binlerce insan geceleri bu son geceyi kiliselerde diz çökerek geçirir ve sonsuz karanlığın içine yuvarlanmayı bekler. Yıl 1100. Hayır, dünya yok olmamıştır. Tanrı bir kez daha insanlığa karşı bağışlayıcı olmuştur. İnsanlık yaşamaya devam edebilecektir. Onun büyüklüğünün, merhametinin kanıtı olarak yaşamak zorundadır. Ona bu merhameti için müteşekkir olmalıdır insanoğlu ve teşekkürünü de dua eden bir el gibi göğe kaldırmalıdır. Böylelikle kiliseler, katedraller, duanın taştan dikmeleri gökyüzüne doğru yükselir. Tanrı'nın merhametinin elçisi İsa'ya sevgisini sunmalıdır insan. Onun ızdırap çektiği mekanın ve kutsal kabrinin bulunduğu yerin dinsizlerin vicdansız ellerinde kalmasına göz yumulabilir mi? Haydi, batının şövalyeleri, haydi tüm inananlar, doğuya doğru. Çağrıyı duymadınız mı? Tanrı böyle olmasını istiyor. Çıkın kalelerinizden, köy ve kentlerinizden çıkın. İleri, Haçlı seferiyle karalar ve denizler aşmaya, ileri. Yıl 1200. Kutsal kabir fethedilmiş, sonra yeniden kaybedilmiştir. Haçlı seferleri hem boşuna olmuş hem de olmamıştır. Çünkü Avrupa bu seferler sırasında uykusundan uyanmıştır. Artık kendi gücünü hissetmiş, cesaretini tartmıştır. Tanrı'nın dünyasında ne kadar çok yeni ve farklı şeyin kendine yer bulduğunu, aynı göğün altında farklı meyvelerin, farklı kumaş, insan, hayvan ve adetlerin olduğunu görmüştür. Şövalyeleriyle bunların köylüleri ve serfleri doğu illerine vardıklarında kendilerinin batıda ne denli dar, ne denli körelmiş bir yaşam sürdüklerini, Sarazenlerin, Fransızca Sarazin, Orta Çağ'da Batılıların Müslüman halklar için kullandığı at ise ne denli zengin, doya doya ve zekice yaşadıklarını görünce şaşırıp utanmışlardır. Uzaktan bakıp hor gördükleri bu dinsizlerin Hint ipeğinden pürüzsüz, yumuşak ve serin tutan kumaşları, sık ilmekli, rengarenk buhara halıları, baharatları, şifalı otları ve duyuları canlandırıp harekete geçiren kokuları vardır. Gemileri köle, inci ve ışıldayan madenler getirmek üzere en ırak ülkelere yelken açmaktadır. Kervanları yolları aşıp sonsuz seyahatlere uzanmaktadır. Hayır, sanıldığı gibi bunlar medeniyetten nasibini almamış kaba saba insanlar değildir. Dünyayı ve sırlarını bilen insanlardır. Her şeyin yazılı olduğu harita ve cetvelleri, yıldızları ve yıldızların hareketlerini belirleyen, yasaları bilen bilgeleri vardır. Ülkeler, denizler fethetmişler, tüm zenginlikleri, ticareti, var olmanın bütün keyfini ele geçirmişlerdir. Üstelik Almanya'da Fransız şövalyelerden daha iyi savaşçı da değildirler. Peki bunu nasıl başarmışlardır? Öğrenerek. Okulları vardır. Okullarında ise her şeyi aktarmaya ve açıklamaya yarayan yazıları. Batı'nın eski bilginlerinden aldıkları bilgelikleri kendi katkılarıyla daha da zenginleştirmişlerdir. Demek ki dünyayı fethetmek için öğrenmek gereklidir. İnsan gücünü sadece turnuvalarda ve sefih şölen yemeklerinde harcamamalı, ruhunu da bir Toledo kılıcı gibi esnek, çevik ve kıvrak kılmalıdır. Demek ki öğrenmesi, düşünmesi, araştırması, gözlemlemesi gereklidir insanın. Sabırsız bir rekabetle Siena, Salamanca, Oxford ve Toulouse'da ard arda üniversiteler açılır. Avrupa'nın her ülkesi bilimin önce kendisinde olmasını arzulamakta, umursamazlıkla geçmiş yüzyılların ardından batılı insan yeniden yeryüzünün, gökyüzünün ve insanların sırlarına ermeyi istemektedir. 1300. Avrupa dünyaya özgürce bakmasını olanaksızlaştıran teolojinin kukuletasını kafasından çekip atar. Salt Tanrı üzerine kafa yormanın, eski metinleri tekrar tekrar ele alıp dogmatik biçimde yeniden yorumlamanın, tartışmanın anlamı yoktur. Tanrı yaratandır. İnsanı kendi suretinde yarattığına göre onun da yaratıcı olmasını istemektedir. Tüm sanat ve bilim dallarında Yunanlılardan, Romalılardan hala örnekler vardır. Belki onlara yetişilebilir. Eskiden antik dönemin yapabildikleri şimdi yeniden yapılabilir. Hatta belki onların üzerine bile çıkılabilir. Batı yeni bir cesarettir alır. İnsanlar yeniden yazmaya, resim ve felsefe yapmaya başlar. O da ne? Oluyor. Gerçekten de mükemmel bir biçimde işe yarıyor. Önce bir Dante çıkar, sonra bir Goethe, bir Roger Bacon ve katedral ustaları. uzunca süredir kullanmadığı kanatlarını bir kez açmasıyla özgürleşen insan ruhu tüm uzaklıkları yakın kılmaktadır. Peki ama üzerinde yaşadığı topraklar neden bu denli küçük kalsın? Bu ölümlü coğrafi dünya neden bunca sınırlı olsun? Dört bir yanda deniz var. Deniz ve yine denizle çevrili olan tüm o bilinmeyen, ayak basılamayan kıyılar ile ötesi görülmeyen ultra nemo sicut quid continetur, yani kimsenin içinde neler gizlediğini bilmediği okyanus. Sadece güneye, düşler ülkesi Hindistan'a, Mısır üzerinden ulaşan bir yol olduğu bilinmektedir. Ama o yolda dinsizler tarafından kapatılmış durumdadır. Herkül sütunlarının ötesinde Cebeli Tarık boğazından geçmeye ise hiçbir ölümlü cesaret edememektedir. Dante'nin sözleri uyarınca orası sonsuza dek tüm maceraların son durağı olacaktır. İnsanlar öteye geçmesinler diye Herkül'ün direkler diktiği dar geçide. Cehennem 106. Alıntı için Dante İlahi Komedya, çeviren Rekin Teksoy, Oğlak Yayıncılık, 3. baskı Aralık 1999, sayfa 219. Ah, Mare Tenebrosum'a, Mare Tenebrosum, karanlık deniz. Açılan hiçbir yol yoktur. Burnunu bu karanlık çöle çeviren hiçbir gemi geri gelmeyecektir. İnsanoğlu bilmediği bir mekanda boyutlarını ve biçimini herhalde asla keşfedemeyeceği bir dünyaya hapsolmuş halde yaşamaya mahkumdur. 1298. Sakallı iki yaşlı adam yanlarında belli ki ikisinden birinin oğlu olan bir gençle beraber Venedik limanına demirlerler. Üzerlerine Real Loto'da, Venedik kentinin en eski mahallesi. Daha önce hiç görülmemiş garip giysiler vardır. Uzun, kalın ve kürklü kaftanlar, sırtlarında garip pelerinler. Ama hepsinden garibi bu üç yabancının gerçek Venedik lehçesiyle konuşmaları, Venedikli olduklarını ve Polo soyadına sahip olduklarını iddia etmeleridir. Genç olanı ise adının Marco Polo olduğunu söylemektedir. Anlattıklarının ciddiye alınması elbette mümkün değildir. Pololar 20 yıldan uzun bir süre önce Venedik'ten ayrıldıklarını Moskova prensliklerinden geçmek suretiyle Ermenistan ve Türkistan üzerinden Mangi'ye, Çin'e gittiklerini, orada dünyanın en ihtişamlı hükümdarının Kubilay Han'ın sarayında yaşadıklarını söylerler. Onun imparatorluğunu karış karış gezdiklerini, İtalya'nın bu imparatorluğun yanında bir ağacın dibindeki karanfil kadar küçük kaldığını, sonra dünyanın öteki ucuna yeniden ulaşıp okyanusla karşılaştıklarını anlatırlar. Kubilay Han'ın kendilerini yıllar sonra çok sayıda hediye ile birlikte görevlerinden azat ettiğini, önce Cibango'dan, Baharat Adalarından ve Büyük Toprabane, yani Seylan Adası'ndan geçmek suretiyle bu büyük okyanusu aşıp Basra Körfezi'nden geçerek nihayet Trabzon üzerinden memleketlerine döndüklerini söylerler. Venedikliler üç adamı dinledikten sonra gülerler. Nasıl da şakacı masalcılardır bunlar. Şimdiye dek hiçbir Hristiyan dünyanın öteki ucundaki bu okyanusa çıkamamış, Cibango ve Toprabana adalarına ayak basamamıştır. Olanaksız. Ama Pololar insanları evlerine davet edip imparatordan aldıkları hediye ve değerli taşları gösterirler. Kuşkucu olmakta aceleci davranmış olanlar hemşehrilerinin zamanının en cesur keşfini yaptıklarını anlayıp şaşırırlar. Pololar'ın namı batı ülkelerinde uçarcasına yayılır ve yeni bir umuda yol açar. Hindistan'a ulaşmak mümkün. Dünyanın bu en zengin bölgelerine gidip oradan dünyanın öteki ucuna ulaşılabilir. 1400. Hindistan'a varmak işte bu yüzyılın büyük düşü budur. Tarihe adı Denizci Henrik olarak geçen Portekiz Prensi Henrik'in de hayatının en önemli düşüdür bu. Prens Henrik kendisine asla denize açılmamış olsa da hayatını bu düşe adamış biridir. Tüm çabaları bunun içindir. Pasar a donde nacen las esperias, aktarların doğduğu yerden geçmek. İtalyan ve Flaman tüccarların o zamanlar altınla tarttığı tarçın, karabiber ve zencefilin yetiştiği Hint ve Baharat adalarına ulaşmak. Osmanlılar en yakın yol olan Kızıldeniz yolunu Rumilere, yani gavurlara kapatmış ve bu verimli ticaret kapısını kendi tekeline almıştır. Batının düşmanlarını arkadan vurmak, hem karlı hem de Hristiyanlığa yakışacak türden bir haçlı seferi sayılmaz mıydı? Gemiyle Afrika kıtasının etrafını dolaşıp Baharat adalarına ulaşılamaz mıydı? Eski kitaplarda 100 yıl önce Kızıldeniz'den yola çıkıp 2 yıllık bir seyahatin ardından Afrika'nın etrafını dolaşmak suretiyle Kartaca'ya dönen bir Fenike gemisinden söz edilmiyor muydu? Bu işi bir kez daha yapmak mümkün değil miydi? Prens Henrik zamanın bilginlerini etrafına toplar ve Portekiz'in batısındaki en uç noktaya, sonsuz Atlantik'in dalgalarının falezlerde parçalandığı Sagres burnunda kendine haritalar ve denizlere ilişkin haberleri sakladığı bir saray inşa ettirir. Bütün astronomları, bütün kılavuzları birbiri peşi sıra yanına çağırır. Yaşlı bilginler, ekvatoru geçmeye yönelik her türlü seyahatin olanaksız olduğunu iddia ederler. Düşüncelerini desteklemek amacıyla ilk çağın bilgileri Aristo, Strabon ve Ptolemaios'un görüşlerini öne sürerler. Onlara göre Dönence yakınlarında deniz durgunlaşmakta, Mare Pigrum, durgun deniz, olup çıkmaktadır. Üstelik gemilerin burada dik gelen güneş ışınlarının etkisiyle tutuşma ihtimali vardır. Bu bölgede kimse yaşıyor olamaz. Değil ağaç, tek bir çalı bile yetişemez. Denizciler açık denizde eziyet çekecek, karadaysa açlıktan ölecektir. Ancak bu görüşlere karşı çıkan Yahudi ve Arap bilginler de vardır. Bu seyahat göze alınabilir. Tüm bu söylentiler Hristiyanların cesaretini kırmak isteyen Magrebi tüccarlar tarafından yayılmıştır. Büyük coğrafyacı İdrisi güneyde Bilat Gana Gine adında verimli toprakların olduğunu uzun zaman önce keşfetmiştir. Mağribiler kervanlarıyla çölden geçerek buraya gelmekte ve kendilerine siyah köleler almaktadır. Üstelik onlar haritalar da görmüştür. Afrika'nın etrafını dolaşan rotaları gösteren Arap haritaları. Yeni keşfedilen gereçlerle enlemi saptamak mümkün olduğundan ve Çin'den getirilen mıknatıs iğnesi sürekli kutbu işaret ettiğinden Afrika kıyılarını baştan sona geçmeye cesaret ederler. Daha büyük, açık denizlere daha dayanıklı gemiler inşa edilirse bu seyahat göze alınabilir. Prens Henrik'in emriyle büyük cesaret sınavı başlar. 1450. Büyük cesaret sınavı. Portekizlerin ölümsüz atılımı başlamıştır. 1419 yılında Madeira adaları keşfedilir. Daha doğrusu yeniden keşfedilir. 1435'te ise uzun süredir aranan eskilerin talih adaları dedikleri Insula Fortunate, Kanarya adalarının eski adı, artık bilinmektedir. Neredeyse her yıl yeni bir keşif yapılmaktadır. Cabo Verde dolaşılır. 1445'te Senegal'e varılır. O da ne? Her yerde palmiyeler, meyveler ve insanlar vardır. Bu yeni dönemin insanları önceki dönemin bilgilerinden daha fazla bilgiye sahiptir artık. Ve bu nedenledir ki Nuno Tristo çıktığı seferde inayetli Ptolemaios'un affına sığınarak bu büyük Yunan düşünürünün her türlü olasılığı reddettiği bu yerde verimli topraklar bulmayı başardığından zaferle bahsedebilir. Bin yıldan bu yana ilk kez bir denizci bir coğrafya bilginini küçük düşürmeye cüret etmektedir. Bu yeni kahramanların her biri diğerinden daha büyük bir adım atar. Diego Joao ve Diniz Diaz, Jada Masto ve Nuno Tristo her biri o zamana dek ayak basılmamış kıyılara üzerinde fethin işareti Portekiz haçının olduğu gurur kaynağı bir taş sütun diker. Tüm dünya daha önce gerçekleştirilmemiş Feto Nuno Feito, hiç ama hiç yapılmamış İşleri tek başına yapan bu küçük ulusun bilinmeyen denizlerde ilerleyişini şaşkınlıkla izlemektedir. 1486. Büyük Zafer. Afrika'nın etrafı dolaşılmıştır. Bartolomeo Dias fırtınalar burnunu yani ümit burnunu dolaşır. Bartolomeo Dias'ın fırtınalar burnu olarak adlandırdığı dalgaları ve fırtınaları ile ünlü bu buruna Portekiz Kralı 2. Joao ümit burnu adını vermiştir. Bundan sonra yol artık daha güneye gitmemektedir. İki Yahudi elçinin Habeşistan'ın Hristiyan hükümdarı Keşiş Yohannes'i bulmak üzere yaptığı keşif gezisinden Portekiz kralına getirdikleri haritalardan bilinen rota izlenerek muson rüzgarlarının yardımıyla okyanusu geçip doğuya doğru gitmek gerekmektedir yalnızca. Bundan sonra Hindistan'a varmak an meselesidir. Fakat Bartolomeo'nun mürettebatının yorgunluğu onun keşif gezisini yarıda bırakmasına neden olur. Bu keşfi Vasco de Gama tamamlayacaktır. Ama şimdilik bu kadarı yeterlidir. Nasılsa yol bulunmuştur bir kere. Artık kimse Portekiz'in önüne geçemeyecektir. 1492. Aksine, biri Portekiz'in önüne geçmeyi başarır. İnanılmaz bir şey gerçekleşir. Columbus ya da Colombo adında biri, Pietro Martira di Anghiera'nın bildirdiği üzere, Christophorus quodam colonus vir Ligurus. Christoph Colombo adında Liguralı biri, Ligure, Kuzey İtalya'da Cenova Körfezi kıyısındaki küçük bölge. Ya da başka birinin sözleriyle una persona cu ninguna persona conoscia, yani hiç kimsenin tanımadığı biri, İspanya bayrağı ile Afrika kıyıları boyunca doğuya doğru ilerlemek yerine batıya okyanusa yönelir ve eşi benzeri görülmemiş bir mucize. Bu Brevissimo Comino'nun kısacık yolun sonunda Hindistan sandığı karaya ulaşır. Gerçi Marco Polo'nun sözünü ettiği Kubilay Han'ı görmemiştir. Ama önce bir Cipango, Japonya adasına, sonra da Mangi'ye, Çin, ayak basmıştır. Birkaç günlük bir seyahatin ardından Ganj nehrine ulaşması işten bile değildir. Kolon, derilerinin rengi göze çarpacak kadar kızıla çalan Hintliler. Burada Zivayk ayak bastı Amerika kıtasını Hindistan salan Kolomb'un izlenimlerini aktarmaktadır. Buna göre aslında Amerika'nın yerli halkı Kızılderililerle karşılaşan Kolomb'un Hintli sandığı yerlilerin göze çarpacak kadar Kızılderili oldukları yolunda bir izlenim edinmesi doğaldır. Nitekim Batı dillerinde Hintli ve Kızılderili anlamlarına gelen sözcükler sesletim olarak birbirine yakın, etimolojik olarak ise akraba sözcüklerdir. Kaldı ki sesletimdeki bu benzeşmenin nedeni Kolomb'un Kızılderililerin yaşadığı Amerika kıtasını Hindistan sanması olarak da açıklanabilir. Öte yandan Amerika'nın yerli halkını tanımlamak üzere Türkçe'de kullanılan Kızılderili sözcüğü Batı dillerindeki karşılıklarının aksine bu özelliği birebir yansıtan bir sözcük olma özelliğini taşımaktadır. Papağanlar, alışılmamış hayvanlar ve altın hakkında muhteşem hikayelerle geri döndüğünde tüm Avrupa onu şaşkınlıkla karşılar. Garip, ne kadar garip. Demek ki yer küre sanıldığından da küçüktür. Anlaşılan Toscanelli doğru söylemiştir. İspanya'dan ya da Portekiz'den yola çıkıp batıya doğru 3 hafta seyahat etmekle Japonya'ya ya da Çin'e ve Baharat adalarının hemen yakınlarına ulaşılabilmektedir. Hindistan tüm nimetleriyle İspanya kapılarının bu kadar yakınındayken Portekizler gibi Afrika'nın etrafında 6 ay dolaşmak ne büyük aptallıktır. Şimdi ilk iş Papa'nın da fermanıyla İspanya'nın batıya açılan bu yolu ve orada keşfedilecek tüm toprakları güvence altına almasıdır. 1493. Artık Kuyadam. Biri, herhangi biri. Değil. Aksine majestelerinin amirali ve keşfedecek ülkeler üzerinde kral vekili olan Kolomb ikinci kez Hindistan'a gider. Kraliçenin yazdığı mektuplar da yanındadır. Kolomb'un Çin'de bu kez mutlaka karşılaşmayı umduğu Kubilay Han'a yazılmış mektuplar, ayrıca savaşçılar, gemiciler, koloniciler hatta yerlileri eğlendirmek için müzisyenlerden meydana gelen 15 bin kişi ve Cipango ve Calicut'tan İspanya'ya götüreceğini düşündüğü altınları ve değerli taşları taşımak için demir kuşaklarla iyice güçlendirilmiş sandıklar vardır yanında. 1497. Başka bir denizci, Sebastian Cabot, İngiltere'den yola çıkıp okyanusu geçer. Şaşırtıcı olan onun da karaya varmasıdır. Burası Vikinglerin söz ettiği Vinland mıdır yoksa Çin midir? Ne olursa olsun harika olan bir şey varsa o da okyanusun Mare Tenebroso'nun artık teslim alınmış ve bundan sonra tüm gizlerini bu cesur insanlara birer birer açmak zorunda kalacak olmasıdır. 1499. Portekiz'de zafer çığlıkları, Avrupa'da büyük olay. Vasco de Gama tehlikeli burun üzerinden Hindistan'dan geri dönmüştür. Daha uzun ve zor olan diğer yolu tercih etmesine karşı Kolomb'un yaptığı gibi küçük adacıklar ve uzakta bir ana kara yerine Kalikut'a dillere destan bir zenginlik içinde yaşayan Zamorinlerin, Müslüman hükümdarlar, yaşadığı yere varmış, Hindistan'ın kalbini, onun hazinelerini görmüştür. Cabral'ın komutasında yeni bir sefer için hazırlıklar başlamıştır bile. İspanya ile Portekiz, Hindistan'ın fethi için yarışmaktadır. 1500. Yeni bir gelişme. Cabral, Afrika'nın etrafını dolaştığı seyahati sırasında batıya doğru çok fazla yol alır ve kuzeyde Cabot'un başına geldiği gibi o da burada karaya rastlar. Eski haritalarda adı geçen efsanevi Antil Adaları mıdır burası, yoksa yine Hindistan mı? 1502. İnsanların anlayabileceği, kavrayabileceği, takip edebileceğinden çok daha fazla gelişme yaşanmaktadır. Sadece bu 10 yıl içinde bundan önceki 1000 yıldakinden fazla keşif yapılmıştır. Birbiri peşi sıra gemiler çıkmaktadır limandan ve her biri yeni haberlerle dönmektedir. Sanki dünyayı saran masalsı sis perdesi kalkmıştır. İster kuzeyde, ister güneyde olsun, gemilerin burnu batıya çevrilir çevrilmez, karalar, adalar çıkmaktadır ortaya. Azizler takviminde bu adalara vermeye yetecek sayıda isim yoktur. Amiral Kolomb bunların yalnızca 1000 tanesini kendisinin keşfettiğini, cennetten doğan ırmaklar gördüğünü iddia etmektedir. Oysa garip ki ne garip. Nasıl olur da eski bilginler ve Araplar Hint kıyılarındaki bu adalardan, bu şaşırtıcı ülkelerden haberdar değildir? Marco Polo neden onlardan hiç bahsetmemiştir? Üstelik Polo'nun Cipango ve Chuan Chou hakkında anlattıkları, amiralin bulduklarından ne kadar da farklıdır? Tüm bunlar öylesine kafa karıştırıcı, çelişkili ve giz doludur ki, insanlar batıdaki bu adalar hakkında neye inanacaklarını bilemezler. Dünyanın etrafı gerçekten dolaşılmış, Kolomb gerçekten de iddia ettiği gibi Ganja, doğudan yelken açan Vasco da Gama ile neredeyse karşılaşabileceği kadar yaklaşmış mıdır? Yer küre düşünüldüğünden daha mı küçüktür, daha mı büyüktür? Alman matbaacılar kitaplara ulaşmayı o kadar kolaylaştırdı ki, hadi artık biri gelsin de şu mucizeleri açıklasın. Bilginler, denizciler, tüccarlar, asiller merakla bekliyorlar. Tüm Avrupa merak içinde. Bütün bu keşiflerden sonra insanlık gerçekte neyi keşfettiğini bilmek istiyor artık. Yüzyılın en önemli olayı gerçekleştirilmiş, herkesin hissettiği bu. Geriye bir tek onu anlamlandırmak ve yorumlamak kalmış. Birinci ayrımın sonu, sayfa 28.